ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Doktor Oktar Babuna ile hazırladığımız programımızda bu hafta çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Nejat Güney hocamız bizlerle. Nejat Güney hocamız ülkemizin bu konuda en başarılı doktorlarından. Hoş geldiniz hocam, hoş programımıza.
Hoş geldiniz.
İsterseniz izleyenlerimize biraz kısaca sizden bahsedelim. Bizim benim aldığım notlarda 30 yılı aşkın süreden beri ortopedin eklem protezli cerrahisiyle uğraşıyorsunuz. Evet. Ve bu konuda çok başarılı çalışmalarınız var. Ve protezler konusunda özellikle, değil mi? Diz, evet, ve eklem, evet, protezleri konusunda. Ayrıca yurt dışında eğitim, İşleriniz oldu, çalışmalarınız oldu. Çok fazla cerrah yetiştirdiniz. Sizin ilave etmek istediğiniz varsa çalışmalarınızla ilgili.
Tabii hem hocalık, evet, yönünüz var, tabii, akademik yönünüz var.
Tabii şimdi, evet, ben 1975 senesinde üniversiteye, evet, asistan olarak başladım. Geçen seneye kadar da üniversitede devam ettim. Yani 40. Evet. senede emekli oldum diyebilirim. 40 sene.
Ya yani çok genç gösteriyorsunuz, evet, yani hocam böyle.
şey olarak da proteze soyunmamız da 1980'li yılların başında, evet, proteze gönül verdik. Tabii siz de biliyorsunuz ki bugün bütün branşlar kendi arasında dallara ayrılıyor ayrıca.
Evet.
Ortopedi de bir sürü dala ayrıldı. Ben de o zaman protez cerrahisini seçtim ve o seneden beri de gerek diz gerekse kalça eklemiyle ilgili problemlerin protezle çözümleri konusunda, evet, bayağı bir mesafe kaydettik. Bayağı bir şeylerimiz oldu, eğittiğimiz kişiler oldu. Eğitim içinde dediğiniz gibi özellikle diz protezi için Londra'da bir hastanede epi bir eğitim sürem oldu, geçirdim. O zaman bu konuda, evet, yeni yeni yayılmaya başlamıştı. Biz de orada gördüklerimizi aldık, Türkiye'ye getirdik. 1988 senesinde ilk defa Çapa'dan da bir arkadaşımla beraber, o Çapa'da, ben Cerrahpaşa'da, bugünkü modern anlamda yapılan diz protezini yapmaya başladık. O
i̇lk,
seneden bugüne
ilk
kadar.
İlk getirdiniz, değil mi?
Evet, biz, evet, getirdik.
Elinize sağlık diyelim. O da biz teşekkür edelim hastalarınıza.
Sağ olun. O günden bugüne kadar diz protezinde çok büyük değişiklikler de olmadı. Bunu da vurgulamak istiyorum. Yani o zamanki uygulamalardan sonra ufak tefek değişiklikler oldu. Dizayn, evet, tasarımında protezin. Ama uygulamada bir değişiklik olmadı.
Bu tabii çok büyük bir yenilik.
Evet.
Çünkü eğer bu olmasaydı, protez diye bir ameliyat veya işte yardım olmasaydı hastalara, insan yatalak olur. Yani
böyle, evet, şey öyle, evet, oluyordu. Öyle. Ben, evet, asistanımı da hatırlıyorum. Böyle ileri derecede kalça ve diz problemi olan hastaların, hani kalça gene iyi kötü yapılıyordu ama diz yapılmıyordu. Biz boynumuzu büküp hastaları fizik tedaviye gönderiyorduk.
Evet.
Hiçbir yararı olmayacağını bile bile. Yani yapacak bir şey yoktu elimizde.
Hem kalça hem de diz ameliyatları binlerce yaptınız herhalde, değil mi?
Vallahi, evet, diz ameliyatı 4000 civarında. Evet. Kalça da herhalde 3000-3500 civarında kalça vardı o civarında. Ama diz daha fazla.
Evet.
Evet. Şimdi isterseniz kalçayla başlayalım.
Olur.
Çok vücudun ağırlığını taşıyan,
tabii,
çok önemli bir eklem. Ve tabii bu kadar ağırlık taşıdığı için hareketli de bir eklem. Çok yıpranmaya maruz kalabiliyor. Bir insanda ne tip şikayetlerle rahatsızlıklar ortaya çıkıyor? Hangi tip rahatsızlıklar? Hangi aşamada ameliyat yapılıyor? İsterseniz buradan başlayalım. Bir de önce kalça ekleminin tabii yapısıyla isterseniz bir kısaca bilgi verirseniz,
tabii,
izleyenlerimize.
Şimdi kalçanın yeni doğan bebek,
evet,
bebekten başlayan bir serüveni var. Hastalık serüveni,
evet,
var. Yeni doğan bebekte de oluyor. Mesela kalça çıkığı diyorlar. Herkes,
evet,
biliyor bunu. Özellikle yurdumuzda Karadeniz bölgesinde çok sık rastlanan bir hadise bu. Aslında kalça çıkığı dediğimiz şey kalça eklemindeki gelişim geriliği.
Evet.
Yani bu ne demek diyeceksiniz? Gelişim geriliği şu: kalça eklemi oldukça sağlam bir eklemdir. Hakikaten dediğiniz gibi bütün vücudun ağırlığını taşıyan bir eklemdir. Ve kemiksel destek vardır orada. Bir yuva vardır. Yuvanın karşısında bir baş vardır. Uyluk kemiğinin başı vardır ve bu şekilde, evet, çalışır. Şimdi gelişim geriliği olduğu zaman, gelişim geriliği şöyle de oluyor. Yuvanın oluşmasında kusur oluyor. Yuva tam oluşamıyor. Yani bu başı, uyluk kemiğinin başını tam kavramıyor. Şöyle oluyor. Şimdi böyle olduğu zaman ya anne karnında çıkmış oluyor,
evet,
veyahut da doğduktan sonra çıkabiliyor. Şimdi anne karnında çıkmış olanlar tabii daha sıkıntılı. Ama doğduktan sonra çıkanlar daha kolay tedavi olabiliyorlar. Şimdi burada ne yapmak lazım? Burada çok basit. Artık bugün yurdumuzda yapılıyor. Bebek doğar doğmaz muhakkak bir çocuk ortopedisiyle uğraşan doktor varsa ona, eğer yoksa bir ortopediste çocuğun kalçalarını muayene ettirmek lazım.
Doğar doğmaz.
Doğar doğmaz. Çok basit bir şey. Evet. 2 dakikalık bir muayene bu.
Evet.
Özellikle ailesinde kalça gelişim geriliği veyahut da kalça çıkığı problemi yaşayanlarda bunun çok çok daha dikkatli ve muhakkak yapılması lazım. Bu yeterli değil. Bir ay sonra çocuğa en ufak bir zararı olmayan bir tanı yöntemi var. Ultrasonografi.
Tabii.
Biliyorsunuz evet. Bu ultrasonla baktığımız zaman
evet.
Kalçanın gelişimine ait bütün bulguları görme şansımız var. Peki böyle bir durum varsa ne yapacaksınız? Böyle bir durum varsa ona göre hemen tedbir alacağız. Yani uyluk kemiğini bu yuvanın içerisine yerleştirecek bir pozisyona getirmemiz lazım bacağı. O da nedir? Çocuğun bacağının açık durması.
Evet.
Çünkü zaten fizyolojik pozisyon biliyorsunuz çocuk açık duruyor.
Açık durur, evet.
Biz eskiden ne yapıyorduk? Çocukların bacakları güzel olsun diye kundaklıyorduk,
evet.
Değil mi? İşte kundakladığınız zaman çıkmaya eğilimi olan bir kalçayı yerinden çıkartıyorsunuz.
Evet.
Siz çıkartıyorsunuz.
Evet.
Halbuki
önemli, evet.
Kundak kesinlikle yapılmayacak. Yani bugün artık her
çok
toplantıda,
yani, evet.
Her
şimdi,
toplantıda, evet. Her konuşmada vurguladığımız şu. Kundak kesinlikle yapmayın. Kesinlikle.
Ama hala evet. Yapılıyor galiba, değil mi?
Yani yapılıyor yani. Olabilir ama azalmıştır. Yapacağımız evet. Şu, ne kadar çocuğun bacakları ayrık kalırsa, hı hı. Kalça çıkığı oluşma ihtimali o kadar azalıyor.
Azalır, evet.
Siz bunu bu şekilde yaparsanız, mesela diyoruz ki ara bezini kalın koy, ne demek diyorlar. Yani şu bez bağlıyorsunuz ya altına,
evet.
Onu 2 tane bağlayın da çocuk bacağını bitiştiremesin, açık evet. Kalsın bacakları. Bütün söylediğimiz bu.
Evet.
Bunu yaptığınız takdirde kalça çıkığı oluşma ihtimali azalıyor. Diyelim ki siz bir sürü şey yaptınız ama gene istediğiniz gibi yuva gelişmedi, sıkıntı var. İşte o zaman çeşitli yuva oluşturma ameliyatları giriyor işin içerisine. Ne kadar erken tanı konursa, ne kadar erken müdahale edilirse o kadar iyi sonuç alınıyor. Bunu da unutmayalım.
Peki bu ameliyatlar yapılması gerekiyor. Teşhis kondu. Çocuğun belli bir yaşa ya da belli bir aile, yani 6 aylık ya da 1 yaşı, yani bir limit şeyi var mıdır? Şu şeye gelsin.
Erken ona, yaş açısından
yani doğumsal bir rahatsızlığı var ve ameliyat yapılması gerekiyor. Cerrahi müdahale olması gerekiyor. Hemen yapılabiliyor mu yoksa belli bir yaşa gelmesi
şimdi
bekleniyor
şöyle,
mu?
Şimdi şöyle, kalça problemiyle ilgili çok ilk aylarda ameliyata gerek yok.
Evet.
Çeşitli ateller var, çeşitli yöntemler var. O bacağı istediğimiz şekilde tutacak. Yani uyluk kemiğinin başını o yuvanın içerisine yerleştirecek ve o şekilde tutacak. Dolayısıyla çocuğun gelişmesi sürecinde bu yuvanın iyi gelişmesini sağlayacak yöntemler var. Yani siz bu yöntemleri uyguladınız veya uygulamadınız. Bir bakıyorsunuz işte 1 yaşında, 1,5 yaşında evet. Çocuğun kalçasında problem var.
Evet.
O zaman ameliyat yapılabilir. Yani 1 aylık, 2 aylık çocuğa kalça ameliyatı yapılmıyor.
Evet.
Böyle bir şey yok. Gerek yok yani.
Evet. Kalça tabii yıpranmaya da çok maruz bir eklem ileri yaşlarda evet. Da. Kökeni ne oluyor? Genetik bir yatkınlık mı oluyor yoksa hareketsizlik mi?
Şimdi bugün
mi?
İçin biz...
Evet.
Oktar ve şeyi bilmiyoruz. Bu kalçadaki yıpranmanın sebebini bilmiyoruz.
Evet.
Mesela diyorlar ki kilolu hastalarda daha çok gözüküyor. Öyle hasta var ki 150 kilo hiçbir şey yok. Ama
evet.
Öbür tarafta 50 kiloluk bir hastada bakıyorsunuz keşlenme,
evet.
Kıkırdak sorunu başlamış. Biz bugün için bilmiyoruz. Bir genetik geçiş var ama ailesinde bu sorunu yaşayanlarda, kalçayla ilgili problem yaşayanlara baktığımız zaman %100 olmamakla beraber büyük bir çoğunluğunun ailesinde de böyle bir problem olduğunu görüyoruz. Bir genetik faktör muhakkak
evet.
Ki var. Şimdi bu çocukluk çağında kalçasında gelişim geriliği veyahut kalça çıkığı yaşayan tedavi olmuş veya olmamış.
Evet.
Gençlerde kalça problemiyle karşılaşma olasılığı çok yüksek. Yani ben diyor 2 tane ameliyat oldum, tedavi evet. Oldum. İşte 30 yaşına kadar hiçbir şikayetim yoktu ama benim kalçamda ağrı başladı. Biz röntgen çekip baktığımız zaman o kalçanın yapısının hiçbir zaman tam normal olmadığını görebiliyoruz. Yani tam normal olmadığı zaman muhakkak bir süre sonra o kalçada problem yaşayacaktır hasta. Değil mi? Mantıklı yani bu. Şimdi burada en büyük sorun, sözünüzü kestim. En büyük sorun, eğer kemik yuvanın içinde değilse, yuvanın dışındaysa, yuvanın gelişmesi normal olmuyor.
Evet.
Kemiğin başının gelişmesi normal olmuyor. Bunlar büyük sorunlar yaşatıyorlar ileride. Onun için bizim ne yapıp yapıp çocuk bebekken, daha yeni doğduğu zaman, işte ilk birkaç ay içerisinde o başı yuvanın içerisine yerleştirmemiz ve başın o yuvanın içinde gelişmesini sağlamamız. Bu çok önemli. Bunu sağlarsak ileriki tedaviler daha kolay oluyor. Bunu yapamadığımız takdirde ileriki tedaviler daha sıkıntılı oluyor.
Evet. Peki önleme için mesela spor yapmak veya beslenme, kalsiyum, D vitamini neyin faydası var? Yani
şimdi bu, siz tabii normal bir kalçadan söz ediyorsunuz.
Evet.
Eğer kalça eklemi tamamen normal oluşmuşsa bu eklemde sorun yaşama olasılığımız az. Ama 50 yaşların civarında ve 50'nin üstündeki kişilerde yavaş yavaş bir takım problemler başlıyor. Evet. Şimdi bu problemleri nasıl engelleyeceğiz? Herkesin aklında böyle bir soru var. Ben bunu nasıl önleyebilirim?
Evet.
Maalesef bunu önleyemeyiz. Eğer bu hastalık olacaksa biz bunu önleyemiyoruz. Belki geciktirebiliriz birkaç sene ama bunu önleyemeyiz. Yani bugün bunun ilacı da yok. Size erken dönemde yakaladık, 50 yaşında baktık, kıkırdak sorunu, kalça sorunu başladı. İşte şu ilacı verelim de bu hasta iyileşsin, böyle bir şey yok.
Bu piyasada bir şey var, onu yere gelmişken sorayım size, tabi uzman sizsiniz. Kondroitin, sülfat, glikozamin. Bunların bir faydası var mı?
Şimdi bu ilaçlar süpleman veyahut da destekleyici ilaç adı altında geçiyor.
Çok da tavsiye ediliyor aslında bu ilaç.
Tabii Amerika Birleşik Devletleri bu ilaçları yalnız markette satıyor, eczanede değil.
Evet.
Onu ilaç kabul etmediği için market raflarında bulabilirsiniz. Evet. Eczanelerde bulamazsınız. Ama ülkemizde eczanelerde satılıyor. Glikozamin, kondroitin, sülfat yıllarca kullanıp da bu hastalıktan kurtulmuş hasta ben şimdiye kadar görmedim.
Evet.
Ama inşallah bundan sonra görürüz. Böyle bir şey olabilir. Şimdi bu ilaçların içerisine MSM bir madde kattılar.
Evet.
Bir ağrı kesici özelliği var bunun. Onun için hastalar bu ilaçları aldığı zaman bir miktar rahatlıyorlar. Dolayısıyla bu ilaçların kullanımı da hasta tarafından tercih ediliyor. Kullanılması.
Belirli periyotlarla kullanmayı tavsiye ediyorlar. İşte 3 ay kullanın bırakın, 1 ay kullanın bırakın.
Ben de tavsiye ediyorum. Evet. Çünkü en azından yan etkisi olmadığı için hasta kullanabilir. En azından psikolojik olarak rahatlar. Çünkü biz bunu yazmadığımız zaman, kullan demediğimiz zaman bu hasta görüyor, başka birinin kullandığını görüyor, diyor işte ona yazmışlar, bana yazmadılar diye bayağı bir üzülüyor. Şimdi biz yazıyoruz ama hani bunu kullandıkları zaman biz artık iyileşeceğiz, bundan kurtulacağız zannetmesin.
Evet. Tedavisine geçmeden önce bir soru daha sormak istiyorum. Tanıdığım birkaç kişi oldu. Mesela biri bunlardan çok ünlü bir beyin cerrahıydı. Charlie Wilson diye Amerika'da, San Francisco'da maraton koşucusuydu.
Evet.
Kalça protezi geçirmişti, yani aşırı zorlamaya bağlı. Yine Yeni Zelanda'da bir televizyon şirketi olan bir misafirimiz gelmişti. O da her gün diyordu ben 10-12 kilometre koşarım. İşte 16 yaşından beri. O da kalça protezi ameliyatı geçirmişti. Ya aşırı spor da zararlı herhalde, değil mi? Öyle mi düşünüyorsunuz?
Şimdi aşırı profesyonellerde aşırı spor zararlı. Mesela eskiden şu anda çok şükür yok ama toprak sahada futbol oynanıyordu ya.
Evet.
Toprak sahada futbol oynayan profesyonel futbolcuların büyük bir çoğunluğunda kalça ve diz sorunu var.
Evet.
Çünkü sert zemin ve aşırı yıpratıyorlar. Tabii bu tip şeyleri göz önüne almak lazım. Mesela maraton koşucusu, yani 42 kilometre koşan birinin dizinde de kalçasında da bu sorunlar olabilir.
Evet.
Yani %100 olacak demek değil. Ama sebeplerden bir tanesi de aşırı yıpratmak.
Ama sporun mutlaka faydası var. Yani düzenli yapılan yani spor.
Her şeyin azı karar, çoğu zarar.
Çoğu zarar,
bu şey, koşu bandında, yürüme bandında yürümeyi bu sert zemin olduğu için mi tavsiye etmiyor doktor?
Şimdi aslında koşu bantları sert zemin değil. Altında o lastik şey döndüğü için o şeyde, beton zeminde koşmak kötü. Ha. Mesela toprakta, asfaltta, koşu bandında zararlı değil koşmak. Ama
sert zemin.
Beton zemin. Beton kötü, çok kötü. Evet.
ağrı bu rahatsızlıklarda tipik bir özellik midir? Yani belirti olarak.
Pınar Hanım, evet, ağrı şöyle oluyor. İlk dönemlerde sadece yorgunlukla ortaya çıkan ağrı şeklinde ve hastalar bunu pek önemsemiyorlar. Bugün çok yoruldum, dizim ağrıyor diyor mesela. Önemsemiyor. Bir müddet sonra ağrı biraz şiddetini arttırıyor. Ben bir tane ağrı kesici bir şey alayım diyor. Gene o idare ediyor. Ama yıllar geçtikçe bunun şeyi artıyor tabii. Dozajı artıyor ağrının. Sonra bakıyor ki bu otururken de ağrımaya başlıyor. Yani sadece mesela yürüme mesafesi kısalıyor. Eskiden ben diyor 5 kilometre yürüdüm, şimdi de 500 metre zor gidiyorum diyor. Ağrıyor, çok ağrıyor dizim falan diyor. Bu işte hastalığın her geçen sene yavaş yavaş ilerlemesi şeklinde. Bir de eklem hareketlerinde kısıtlanma oluyor. Mesela hasta bir süre sonra çorabını giymek için ayağına uzanamıyor.
Evet.
Bu da hastalığın ilerlediğine evet. dair belirtiler.
Peki siz spor olarak tabii biz de merak ediyoruz, onun için soruyorum. Yürüyüşü tavsiye edenler var, koşmayı tavsiye edenler var. Hatta Amerika'da yeni bir araştırmada şu tespit edildi. Haftada 30 ya da 35 bir limit göstermişler. Bundan fazla koşanların hayat süreleri daha kısa oluyor diye. Yani fazla spor zararlı, onu biliyoruz. Koşu mu daha iyi, yürümek mi daha iyi?
Oktay Bey, şimdi bu Amerika'daki çalışmadan benim haberim yok ama size şöyle söyleyeyim, her yaşta yapılacak spor var. Yani 80 yaşındaki kişinin de yapacağı spor var, 20 yaşındakinin de var. Ama 80 yaşındaki, 20 yaşındakinin yaparsa, yaptıklarını yapmaya kalkarsa yani pek uzun ömürlü olacağını zannetmiyorum. Onun için yaşa göre yapmak lazım. Bir de sporu hiç 40 yaşına kadar mesela hayatında koşmamış bir adam birdenbire konu komşunun futbol evet. oynamasına halı sahada heves edip halı sahaya çıkıyor ve çok olumsuz şeylerle karşılaşıyoruz. Evet. Yani evet. bırakın kalp krizi geçirmeyi, aşil tendon yırtıkları oluyor, ondan sonra bağ yaralanmaları oluyor, adale yırtıkları oluyor. Hiç düşünmüyorlar yani. Evet. Vücudun bu spora hazır olması lazım.
Evet. evet.
Bu şey başta çocuklarla ilgili anlatırken onu sormayı unuttum size. Şimdi çocuk doğdu ve ortopedi uzmanı görsün diyorsunuz. Hı hı. Ama öyle bir imkanı olmadı. Ortopedi uzmanı tarafından muayene edilmedi. Ama böyle bir rahatsızlık oluşursa anne babalar yani nasıl anlayacaklar?
Çok güzel soru evet. sordunuz. Ben bunu söylemeyi unutmuştum evet. size. Aslında burada anneye çok büyük görev düşüyor. Anne bunu yakalayabilir.
Evet.
Bunun birkaç tane önemli belirtisi var. Özellikle tek tarafta sorun olan hı hı. çocuklarda bunu yakalamak evet. çok kolay. Bacak boğumları var. Bacak boğumları eğer eşit değilse, mesela bir tarafta iki boğum var, bir tarafta evet. bir boğum var. Bu çok önemli bir bulgu. İkincisi bacağını böyle yana doğru çocuk açtığı zaman bir tanesini çok açıyor, bir tanesini o kadar açamıyorsa, daha az evet. açıyorsa.
Evet.
Bu önemli hı hı. bir bulgu. Ondan sonra çocuk sırt üstü yatarken dizlerini bitiştirdiğimiz zaman, ayakları yerde dizlerini bitiştirdiğimiz zaman, yan yana koyduğumuz zaman bir tanesi kısaysa,
evet.
şöyle duruyorsa. Bunlar çok şey işaretler, tipik işaretler yani böyle bir şey gördüğü zaman hemen ne yapıp doktora gitmesi lazım.
Evet.
Sıkıntı iki taraflı olduğu zaman. Eğer iki tarafta evet, da aynı şey varsa o zaman simetrik oluyor. Hı-hı. Bu sefer de bu çocuklar geç yürüyorlar. Şimdi normalde biliyorsunuz 10. aydan itibaren çocuk sıralamaya başlar. Evet. Tutunur, kalkar falan. Bir yaşında da iyi kötü yürür. Eğer çocuk bir yaşında yürümüyor, 1,5 yaşında, 2 yaşında vesaire yürümeye başladıysa
evet.
ve yürürken de biraz sağa sola sallanarak yürüyorsa kesin onun iki taraflı kalça çıkıyor vardır.
Evet.
Gene hemen doktora gitmek lazım.
Doktora gitmek lazım. Tabii ilerleyen yaşlarda evet. bu kireçlenme, artroz tıbbi ismiyle rahatsızlık geliştikten sonra hangi aşamada ameliyat yapılıyor?
Şimdi Oktay Bey,
ne zaman fizik tedavi, ne zaman ameliyat?
Şöyle, ülkemizde herhangi bir yeri ağrıyan kişi ya fizik tedavi uzmanına başvuruyor evet. ya iç hastalıkları uzmanına başvuruyor.
Evet.
Ortopediste başvuran, direkt ortopediste başvuran o kadar
doğru,
az ki.
Doğru.
Zaten çoğu kişi ortopedi ne işe yarar onu da bilmiyor. Yani ortopedi ve travmatoloji ne demek yani?
Evet. Şimdi
yabancı iki tane kelime. O yüzden ama iç hastalıkları biliniyor. Fizik evet. tedavi zaten biliniyor. Onlara başvuruyorlar. Erken dönemlerde bu meslek gruplarında çalışan arkadaşlarımız çeşitli ağrı kesicilerle, fizik tedavi uzmanları da çeşitli fizik tedavi ajanlarıyla hastaların şikayetlerini azaltabiliyorlar.
Evet.
Hatta bir dönem için ortadan kaldırabiliyorlar. Ama Konuşmamızın başında söylediğim gibi maalesef bu hastalığın spesifik bir tedavi yöntemi yok. Yani ilacı yok. Ama bu ilerleyecek. Siz onun ağrısını kesseniz bile o hastalığın geçtiği anlamına gelmiyor. O hastalık ilerliyor.
Evet.
Bir süre sonra tekrar ağrı ortaya çıkıyor. Tekrar ilaç kullanıyorsunuz. Gittikçe ilacın dozunu arttırıyorsunuz. Fizik tedavinin sıklıkları artıyor vesaire. Ama bu hastalık ilerliyor. Öyle bir an geliyor ki bütün bu yapılan tedavilere rağmen hastanın yürüme mesafesi kısıtlanmış, gidemiyor, sokağa çıkamıyor. Çıktığı zaman gözü hep takside.
Evet.
Yürümek istemiyor. Hayat kalitesi. Benim kriterim şu. Ne zaman ameliyat olalım diyorlar. Diyorum ki hayat kaliteniz düştüğü zaman. Yani siz gitmek istediğiniz yere gidemiyorsunuz. Kalçam ağrıyacak diye hiçbir şey kıpırdamak istemiyorsunuz. İşte bu ameliyat zamanı gelmiş demektir. Şimdi burada bazı arkadaşlarım, ortopedist arkadaşlarım diyorlar ki efendim yaşınız erken. Şimdi bana göre fevkalade yanlış bir laf. Diyelim ki Oktay Bey, bebeklikten bir kalça problemi yaşayan bir genç bayanı düşünün.
Evet.
Tedavi olmuş veya olmamış. 22-23 yaşında şiddetli kalça ağrılarına geliyor. Bakıyorsunuz kalçası tamamen bozulmuş. İyi de niye bozulmuş? Şimdi bu mekanik bir olay. Yani siz bunu ne kadar ilaç verseniz bunu iyileştiremeyeceksiniz.
Evet.
Ağrısını bir yere kadar belki bir parça azaltırsınız. Diyorlar ki bu hanım kızımıza şeyler çok erken. Siz idare edin edebildiğiniz kadar. Şimdi şöyle düşünüyorum ben. Bu hasta 22-23 yaşında. Bunu idare etti. 2 sene idare etti. Izdırap içinde yaşadı. Yaşı oldu 24-25. Ne farkı var? Bu hasta 60 yaşına kadar yaşayabilecek mi? İdare edebilecek mi? Edemeyecek. O zaman bunu beklemenin ne anlamı var?
Evet.
Bir ikincisi, bizim yaşam konusunda bir kontratımız yok ki 80 yaşına kadar yaşama konusunda. Belki Allah herkese uzun ömür versin
tabii,
ama
tabii.
Belki bakacaksınız o 22-23 yaşındaki hanım kızımız 35 yaşında herhangi bir rahatsızlıktan vefat
tabii
edecek.
Evet, tabii.
Yani
tabii,
yaşadığı tabii, kadar kaliteli yaşasın. Evet. Onun için bu söylem kesinlikle yanlış.
Evet.
Kesinlikle böyle bir şey yok. Yani biz hekim olarak insanları ağrısız, sancısız, günlük yaşamdan kopartmadan mutlu yaşatmak zorundayız.
Evet.
Bize düşen görev bu. Bir de şeyler var. Bir hekim grubu daha var. Yürümeyin.
Evet.
Merdiven çıkmayın.
Evet.
Şimdi kardeşim, merdiven keyif için çıkılmaz ki. Evet. İnsan mecbur kalırsa çıkar.
Asansör yani, olmayan bir yere evet, gireceğini.
Gayet tabii. Yani ben size hadi gel şöyle bir sahilde yürüyelim Oktar Bey diyebilirim ama gel Oktar Bey bir merdiven çıkıp inelim demem yani. Böyle bir şey söylenmez. Bu merdiven mecburiyetten evet yapılan bir şey. Bu yasaklanır mı? Hani kim istiyor bayılıyor da merdivene tırmanıyor? Bu yasaklanacak evet şeydi. Ama yasaklıyorlar. Yani tedavi etmek yerine işin kolayını seçiyorlar. Biz tabii bunun da karşısındayız. Peki çok şey söyledim ama bir de öyle kilo konusunda
evet
bahsetmek
evet
istiyorum.
Sonra da bu şeylerin ameliyatlarını sormak istiyorum size.
Tamam, kilodan da bahsedeyim. Bir de şey var, çok kilolusunuz bu kiloyla ameliyat olmaz. Ha, böyle bir şey yok. Her kiloyla ameliyat olur hasta. Çünkü yürümesi problemli olan, yürüyemeyen, ağrısından dolayı bir köşede oturan insanın kilo verme şansı yoktur.
Evet.
Yani 24 saat aç bıraksanız ölür ama gene kilo vermez.
Evet.
O yüzden bize düşen görev kilolu hastayı da ameliyat edip ağrısını geçirip ondan sonra diyetisyene
evet
göndermektir.
Tabii.
Yani tek başına diyetle kilo veriliyor mu Oktar Bey? Siz de hekimsiniz yani böyle bir şey var mı? Yok.
Ameliyatlar nasıl? Yani yaklaşık ne kadar sürüyor? Açık ameliyat mı oluyor? Ameliyat esnasında gene anestezi mi alıyorlar? Bunlardan biraz bahsedersin.
Peki şimdi o zaman şeyden bahsediyoruz.
Kalça ameliyatı.
Kalça kireçlenmesi hı olan kişilerin evet ameliyatlarından evet bahsediyoruz. Kalça kireçlenmesinde biz dediğim gibi proteze kadar çok fazla bir şey yapmıyoruz. Eskiden bazı ameliyatlar yapıyorduk ama onlardan evet aldığımız sonuçlar da çok parlak değil. Yani protez kadar parlak değil. O yüzden ben şahsen bu protez dışı ameliyatları çok fazla tercih etmiyorum. Bunun iki sebebi var. Bunun bir tanesi ameliyattan sonra hastanın en büyük beklentisi ağrısının geçmesidir.
Evet.
Eğer siz yaptığınız ameliyattan sonra hastanın ağrısını geçiremiyorsanız, istediğiniz kadar başarılı ameliyat yapmış olun. Röntgende çok güzel görüntü alın.
Ama ağrı.
Bu ameliyat evet. Başarılı bir ameliyat değildir. Birincisi bu. İkincisi, bu yapılan protez dışı ameliyatlarda da %100 hastalık durmayacağı için, hastalık ilerleyeceği için bir süre sonra gene protez ihtiyacı doğacak. Dolayısıyla doğrudan doğruya proteze geçmek bence daha mantıklı. Şimdi protezle ilgili eğer sormak istediğiniz bir şey varsa ben onları size anlatayım.
Tabii yani bu ameliyat nasıl yapılıyor? Evet. Hangi tip anestezi kullanarak? Ne kadar uzun ömürleri ne kadar oluyor? Hangi hareketleri yapabiliyor ameliyattan sonra? Nasıl bir yani hayat kalitesindeki değişiklikler ve ameliyat tarzı?
Tamam, çok güzel soru. Kalça protezi için ben size söyleyeyim. Bir defa protez adayı bütün hastalar hangi yaş grubunda olursa olsun ameliyat öncesi bütün sistemleri bir muayeneden geçer. Beyan yeterli değildir. Ben iyiyim, çok iyiyim, hiçbir sorunum yok diyen hastalarda bile biz sırasında biliyorsunuz neler buluyoruz araştırma anında. Önemli olan bir protez ameliyatı yaşayan kişinin ameliyat sonrası genel durumuyla ilgili bir sıkıntı yaşamaması. Bunun için kalbi, böbrekleri, ciğerleri ve diğer bütün kan tahlilleri hepsi yapılır. Eğer ameliyatı engelleyecek bir problem yoksa hasta ameliyata hazırlanarak ameliyata alınır. Eğer bir problem çıkarsa o zaman önce o problemin tedavisi yapılır. Bu arada hastalar bize hep şey derler. Ben bypasslıyım veya stentliyim. Evet. Yani onu bir ameliyata engel bir şeymiş gibi söylerler. Halbuki tam tersi. O hasta tedavi olmuş demektir. Yani stenti olan ve bypass geçiren bir hasta bizim için iyi hastadır. Sonuçta tedavi olmuştur. Çünkü hiç tahmin etmediğimiz hastanın bilmem 4 tane damarı %80 tıkalı çıkıyor. Hadi önce şeye gidiyor. Kardiyolojiye gidiyor. Orada tedavi oluyor. Orada bypass vesaire yapıldıktan sonra biz aylarca bekliyoruz vesaire. Bizi zorluyor. Sonuçta hasta eğer ameliyat olabilecek düzeydeyse biz onun hazırlığını yapıp ertesi gün ameliyata alabiliyoruz. Bir kalça ameliyatı, yani normal problemsiz bir kalça protezi ameliyatı kişiden kişiye değişmekle beraber yani 45 dakikayla 1,5 saat arasında bitmelidir. Ama öyle kalça olur ki bazen hakikaten sizi uğraştırır. Yani 2 saat, 2,5 saate kadar çıkabilir. Çok nadiren böyle şeyler olabiliyor. Ama normal bir kalçayı yani 1 saat içinde bitirmeniz lazım. Bitirdikten sonra kalçayı hastayı biz o gün dinlendiriyoruz. Ertesi gün ayağa kaldırabiliyoruz. Üstüne basıp yürüyebiliyor.
Hemen
basıyor ama tabii çok rahat bir yürüyüş beklememek lazım Pınar'ın. Çünkü sonuçta kalçanın dış yanından giriliyor. Yaklaşık 10-12 santimlik bir yerden bunu yapmak mümkün bugün için. Protezin iyileşmesi diye bir şey yoktur. Protezi koyduğumuz zaman protez biter onun işi. Ama iyileşme ameliyat yarasında olur. Ameliyat yarasının içeride işte kestiğiniz bir iki yer vardır, onu dikersiniz. Oraların iyileşmesi için yaklaşık 3-4 haftalık bir rehabilitasyon süresi var, iyileşme süresi var. İyi yapılmış bir ameliyatta hasta 3 ile 4 hafta arasında herhangi bir destek kullanmadan yürüyebilmelidir. Çok özel durumlar hariç bu süre içinde hasta yürüyebilmelidir. Eğer hasta aradan 2 ay, 3 ay geçmiş, özel bir durumu yok da hala basamıyor, yürüyemiyor, ağrısı varsa o ameliyat sorunludur.
Ne tip sorunlar olabilir ihtimal
olarak? Ne gibi sorunlar olabilir? Sorunların en başında maalesef ülkemizdeki şartlar dolayısıyla enfeksiyon geliyor. Bu şartlar nereden kaynaklanıyor? Bir, ameliyathane şartları. İki, ameliyatın gereğinden uzun sürmesi. Bu çok önemli. Yani siz 1 saatte bitecek bir ameliyatı 3 saatte yapıyorsanız o zaman bu enfeksiyon olasılığı çok yüksek. Çünkü o fazladan yaşadığınız 2 saat içinde dokuyu fazla hırpalıyorsunuz demektir. İster istemez hırpalıyorsunuz ve siz de biliyorsunuz ki şu anda ameliyathane ortamında bile olsak ne kadar steril olursa olsun havada bir takım bakteriler var. Ne kadar çok açık kalırsa yere o kadar çok bakteri giriyor içerisine. Dolayısıyla şey artıyor, enfeksiyon olasılığı artıyor.
Yaşlı hastalarda bu enfeksiyon riski daha fazla oluyor mu? Ya da iyileşmesi uzun sürüyor.
Şimdi şeker hastalarında, kortizon kullananlarda, romatizmalılarda bağışıklık sistemi zayıfladığı için enfeksiyon olasılığı yüksektir. Bir de çok şişman ve yağlılarda, yağlı kişilerde enfeksiyon olasılığı daha normale da. Göre biraz daha, daha fazla oluyor.
Bir yaş limitiniz var mı bu ameliyat?
Yok, hayır. Buradaki limit hastanın genel durumu. Yani öyle hasta var ki 60 yaşında el süremiyorsunuz. Her an kaybedilme tehlikesi var ama öyle hasta var. 90 yaşında iki taraflı diz protezi yapıyorsunuz.
Evet.
Bir şey olmuyor.
Yaşam kaliteleri nasıl oluyor kalça proteziyle? Yani normal hayata dönebiliyor mu?
Oktay Bey, bizim bu ameliyatta her ameliyatın bir hedefi vardır.
Evet.
Bizim bu ameliyattaki hedefimiz tamamen ağrısız.
Evet.
Tamamen normal yürüyebilen ve her türlü istediğini yapabilen bir hasta elde etmek.
Evet.
Bir kalça elde etmek. Yani ameliyattan sonra şunu yapma, bunu yapma, oturma, kalkma, zıplama, etme falan dediğiniz zaman zaten o işin tadı kaçıyor. Evet. Yani kalça protezi ameliyatları için söylüyorum. Kalça protezinde yaklaşık bir 5-6 hafta kadar çok alçak yere oturmak sıkıntı yaratabiliyor.
Evet.
Çok alçaktan kalkarken kaslara aşırı yük bindiği için o içeriden dikiş konan vesaire kasları aşırı zorlamamak için çok alçak yere oturmasını tavsiye etmiyoruz. Onun dışında hiçbir kısıtlamamız yok. Ne istiyorsa yapsın hasta. Yani bizim hastalarımız içerisinde sizin dediğiniz gibi koşan var, tenis oynayan var. Hatta tembih ediyoruz futbol falan oynamayın diye. Futbol oynayan genç hastalarımız bile var ki tembih ediyoruz. Yani yapmayın çünkü sakatlanma olasılığı yüksek, riske etmeyelim protezi diye.
Ameliyattan hemen sonra fizik tedavi görüyorlar mı bu hastalar?
Görüyorlar. Rehabilitasyon oluyor. Hastanın yürütülmesi, kasının çalıştırılması, kaslarının eski gücünü kazanması, eklem hareketlerinin, kısıtlanmış olan hareketlerin arttırılması için bir takım egzersizlerimiz var. Bir program var. Fizyoterapistler eşliğinde o programı uyguluyorlar. Hastanede başlıyoruz ameliyatın ertesi günü.
Evet.
3-4 hafta bu devam ediyor. Evlere devam ediyor. Yani hasta evine çıktıktan sonra fizyoterapist hastanın evine gidiyor.
O tamamen şekilde. İyileştikten sonra da yine bu hastalar belirli dönemlerde fizik tedavi görmesi gerekiyor mu?
Yani bazen bazı hastalarda bu süreyi biz 1-2 ay uzatabiliyoruz ama ondan sonra şey ihtiyacı yok.
Kalça protezinin ömrü ne kadar oluyor?
Şimdi Oktay Bey, kalça protezleri biliyorsunuz titanyumdan yapılıyor.
Evet.
Onun esas problem çıkaran kısmı protezin hareketli kısmıdır. Yani baş kısmıdır. Oynak kısmına devletimiz 65 yaşın altındaki hastalara seramik protezi ödüyor. Seramik kısmı ödüyor. 65 altına seramik koyuyoruz. Seramik koyduğumuz zaman onun iyi yapılmış bir protezle aşınmasını ben daha hiç aşındığını görmedim. Yani 25-30 sene rahatlıkla yani öyle bir söylem var. Protezin ömrü 10 sene,
evet,
15
diyorlar,
sene.
Evet, 10 sene.
Böyle bir şey yok. Yani 10 sene, 15 sene zaten göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Yeter ki siz iyi yapın. Yani siz yemeğin tuzunu, biberini kararında güzel koyarsanız yemek lezzetli oluyor. Koymazsanız lezzetsiz oluyor. Bizim ameliyatlar da öyle. Yani onu açısında ideal şeklinde yerleştirirseniz uzun ömürlü oluyor. Yoksa erken dönemde bozulabiliyor.
Evet. Kalçayla ilgili başka söylemek istediğiniz var mı? Yoksa dize geçelim.
Kalçayla ilgili başka söyleyeceğimiz bu gençlerde kalça çıkığı olanlarda bir iki şey vurgulamak istiyorum. Mesela bir taraflı kalça çıkığı var. 10 santim kısalıkla geliyorlar.
Evet.
Ve bu hastalar iki sebepten gelir. Özellikle genç kızlar evlenme yaşına geldikleri zaman bu aksaklıktan dolayı bir takım sıkıntılar çekiyorlar. Ağrıları olmadığı halde, yani ağrısız yürüyebilirler onlar. Aksayarak yürüyebilirler. O aksaklık ortadan kalksın diye ameliyata geliyorlar. Bu biraz kozmetik amaçlı oluyor. Yani ağrısı olmayan birini siz bacağını uzatmak için. Ama siz de biliyorsunuz ki bir seferde 10 santim bacak uzamaz. en fazla bacağın uzama payı 2,5-3 cm. Evet. 2,5-3 cm'in dışında uzatmaya kalktığınız zaman o bacak felç olur.
Evet. Birkaç kere ameliyat mı olması gerekiyor o zaman?
Şimdi onun için yapılan şudur. Biz böyle kozmetik amaçlı ameliyat önermiyoruz.
Evet, zaten çok mantıklı olduğu için.
Değil. Size. Yani önermiyoruz. Bir ağrıyla yaşanmaz. Evet. Ağrısı olan birine muhakkak evet. ameliyat öneririz. Evet. Ne olursa olsun yaparız. Hangi yaşta olursa olsun. Ki. Ama ben bacağım kısa, yürürken biraz aksıyorum. Onun için işte falanca ameliyat olmuş, düzgün yürüyor. Evet, ben evet. de olacağım diye gelenleri biz ameliyat etmiyoruz. Ve ağrısı olanlara da söylediğimiz şu, biz bu ameliyatı ağrının için yapıyoruz. Bacak uzatma ameliyatı değildir bu.
Evet.
Bacağın en fazla 3 santim uzar, ağrın geçer, daha düzgün yürürsün. Ama ayağın altına yükseltme koyacaksın. Kalça ameliyatından sonra çok fazla bir kısalık kalıyorsa, o zaman uzatma ameliyatı denen ikinci bir ameliyat var ki, o bayağı uzun süreli bir ameliyat. Yani aylarca sürüyor, cihazlar takılıyor, her gün bir milim bir milim uzatıyorsunuz evet. falan. O uzun süreli bir ameliyat, o ayrı bir şey. Ama kalça ameliyatında, yani gençlerimizin beklentisi tamamen normal olmaksa, çıkıp da öyle bir beklenti de olmasın.
Evet. Önünüzde
dizler var değil mi?
Şimdi evet, hem görsel olarak tabii
dizler var.
Muhteşem bir yapısı vallahi, var. Dizler, orası da çok büyük ağırlık taşıyor tabii.
Dizler kalçalardan daha çok yaralanmaya müsait evet. Organlar, eklemler. Dizin sağlamlığını temin eden 4 tane bağ var. İşte yan bağlar, dış yan bağ, evet. iç yan bağ. Bir de arada şöyle arada gösterdiğimiz çapraz bağlar var.
Evet.
Çapraz bağlar. Bu bağların sayesinde dizin sağa sola oynaması, şöyle öne arkaya gidip gelmesi kısıtlanıyor. Tabii bu bağlar yaralandığı zaman sarsak diz oluyor vesaire. Bir de dizlerde en çok görülen sporcularda gördüğümüz yaralanma menisküs yaralanması. Evet. Menisküslerde burada gördüğünüz gibi iki tane yarım ay şeklinde halka. Dizin iki tarafında halkalar var. Bunlar amortisör gibi, yani iki kemik arasındaki eklemin yüzeyini genişletmeye yarayan kıkırdağımsı dokular. Bu dokular da sportif hareketlerde, işte özellikle işte böyle basketbol, futbol gibi şeylerde, kayak kazalarında vesaire yırtılabiliyor. Bu bağlar kopabiliyor. Tabii bunlar sporcularda gördüğümüz evet. şeyler. Daha ileri yaşlarda da şimdi hekim arkadaşlarımız menisküs olmuşun diyorlar. Evet. O menisküs olmuşun altında yatan neden? Kireçlenme. Evet. Kireçlenme. Çünkü 60 yaşında bir hasta menisküs olmaz. Yani onun o saatte yapacağı bir onu yırtacak bir diz şeyi evet. hareketi yoktur yani. Onu öyle evet. bir şey yapamaz. Çünkü bunlar öyle kolaylıkla yırtılan şeyler diye biliyorsunuz, öyle düşmekle falan yırtılmazlar bunlar. Evet. Çok ciddi travmalar gerekir. O yaşta bir kişide de öyle bir yaralanma olmaz. O menisküs denmişse onun altında yatan kıkırdak problemi var demektir.
Evet.
Ve o kıkırdak problemine yönelik bir takım tedaviler yapmamız gerekiyor. Dizler maalesef kalçalardan daha sık hastalanıyorlar. Yani 3 tane kalça hastamız varsa 6-7 tane diz hastamız
Doğru.
oluyor.
Evet.
Diz daha çok fazla. Oluyor. Ve olduğu zaman da çoğu kez iki taraflı oluyor.
Evet.
İki diz birden evet. oluyor. Bu da yaklaşık 50 yaş civarında başlayan bir hastalık. Eğer altında yatan bir neden yoksa, mesela diyeceksiniz ki ne neden olabilir? Profesyonel sporcudur, futbol oynuyordur. Küçükken dizinde birkaç tane ciddi travma geçirmiştir, menisküs yırtılmıştır, ameliyat olmuştur, bağ kopmuştur, tamir olmuştur, evet. ameliyat olmuştur. Yani o diz çeşitli nedenlerle hırpalanmıştır. Arkadan tedavi esnasında hırpalanmıştır.
Evet.
Bu tip dizlerde erken yaşlarda problem ortaya çıkma olasılığı fevkalade yüksek. Evet. Ama hiçbir altında yatan sebep yoksa, bazı kişilerde özellikle hanımlarda, yani 5 hanımda gözüküyorsa bir erkekte gözüküyor. O bakımdan maalesef evet. şanssız gruptasınız.
Peki genetik yatkınlığı var mı?
Var var, çok var. Çok var. Evet. Yani ben bunu özellikle soruyorum, ailenizde var mı diye. Evet. Çoğu kişi diyor annem böyle, anneannem böyle.
Evet.
evet, hep doğru söylüyorlar yani.
Evet.
Şey olduğu zaman bu diz problemi başladığı zaman önce aynen kalçada olduğu gibi önce yorgunluk ağrısı ortaya çıkıyor. Ondan sonra yavaş yavaş yıllar geçtikçe eklemin hareket kapasitesi azalıyor.
Evet.
Fazla kapatamıyorlar, bükemiyorlar. Mesela namaz kılmak istiyor, evet, oturup namazını kılamıyor. Evet. En çok ondan rahatsız oluyorlar. Tam evet, altına evet, alamadığı için mecburen sandalyede kılmaya başlıyorlar namazlarını. Onun yanı sıra yürüdükleri zaman çok ağır oluyor. Bir de bu kişilerde en çok rahatsız oldukları nokta bu kişilerin hareketsiz ayakta kalma. Mesela evet, hanımlar ev işi, ütü yapacağım diyor, perişan evet, oluyorum, ayakta duruyorum. Yemek evet, yapacağım, mutfakta aynı şekilde uzun süre ayakta kaldığı zaman rahatsız oluyor. Onun için diyoruz ki mümkün olduğu kadar bu tip işlerinizde oturarak yapma alışkanlığı kazanın. Başka evet, çare yok. Erken dönemlerde ağrı kesicilerle bunları kontrol etmek mümkün. Bir de bu diz ekleminin içerisine hyaluronik asit enjeksiyonu yapılıyor.
Evet, evet, evet, olsun.
Onu biliyorsunuz, hyaluronik asidi halk arasında bu horoz ibiğinden yapılan ilaç diye biliniyor. Öyle,
öyle
tanınıyor.
Evet, öyle.
Çünkü horoz ibiğinde de hyaluronik asit var. Onu keşfetmişler. Bu hyaluronik asidi estetikçiler falan da kullanıyorlar biliyorsunuz. Şeyde, evet. Bu yüzdeki kırışıklıkları evet, vesaireyi gidermek için çok kullanıyorlar. Biz de hastalarımız oldukça yararlanıyor bundan. Onu yapıyoruz. Bu ilaç 6 ayda bir, senede bir veyahut da işte hastasına göre 2-3 senede bir tekrarlanabilen bir ilaç.
Evet.
Ondan sonra başka ne yapılabilir? Şimdi burada bazı hekim arkadaşlarımızın çok kullandıkları bir yöntem var. Biz diyorlar kireci kazıyacağız, işte kapalı ameliyat yapacağız, evet, gireceğiz, kireci kazıyacağız, temizleyeceğiz falan. Bana sorarsanız kusura bakmayın, evet, böyle bir ameliyat yok.
Evet.
Böyle bir ameliyat yok yani. Bunu özellikle yurt dışından gelen meslektaşlarımız da vurguluyorlar. Yapmayın diyorlar. Çünkü bu yapılan kapalı ameliyat dedikleri yani artroskopik evet, girişimin hastalığın ilerlemesine en ufak bir faydası yok. En ufak. Sadece giriyorsunuz, dizin içerisine yıkıyorsunuz, ondan sonra çıkıyorsunuz. Burada minisküsler yırtık olabilir mi? Evet, evet, olur ama şey dejeneratif yırtık. Yani bunlar tarazlanmaya bağlı oluşan yırtıklar. O yırtıkları temizleseniz de kıkırdak sorunu olduğu için
yine
belki birkaç ay evet, yıkanmadan evet, dolayı bir rahatlık oluyor. Sonra tekrar ağrı oturuyor. O yüzden hastanın bir defa hekime güveni azalıyor. Evet. Yani beni ameliyat oldum etti, ben iyileşmedim diye geliyor.
Zaten geçici bir rahatlık sağlamak için anestezi almak, ameliyat olmak çok gayet mantıklı tabii, bir şey değil.
Bayağı evet, ciddi bir olay. Yani siz şimdi düşünün belirli bir yaşın üstündesiniz. Hani gençlere bazı şeyler daha kolay gelir ama yaşlılık evet, öyle değil. Bin bir eziyet, hastaneye tabii, yatıyorsunuz, anestezi alıyorsunuz, ameliyat oluyorsunuz, ağrım geçecek, rahatlayacağım diye hiçbir değişiklik tabii, yok. O. Veyahut da iki ay sonra tekrar ağrınız başlıyor. Alt üst olursunuz. O yüzden bu ameliyatın hiçbir faydası yoktur hastalara.
Evet.
Bu ameliyatı bir dizinden olan, hı hı, öbür dizinden olmayan hastalarda gördüğümüz şu, 3-5 sene sonra ameliyatlı dizleri çok daha hızlı ilerlemiş oluyor.
Evet.
Kesinlikle.
Evet. Diz protezi ameliyatı son aşama mıdır? Yani en son aşamaya gelindiğinde mi bu ameliyat yapılır, diz protezi ameliyatı?
Diz protezi ameliyatı tabii bu son noktadır sonuçta. Hı hı. Nasıl siz dişiniz çürüdüğü zaman dişinizi çektirmiyorsanız, dolgu yaptırıyorsanız
evet,
biz de hastalığın erken dönemlerinde eğer dolgu imkanımız varsa dolgu yapıyoruz yani. Ama işte bunlar nedir? İşte ilaç kullanıyorsunuz, fizik tedavi, diz içi enjeksiyonlar vesaire. Hiçbirinden yarar görmeyecek bir aşamaya geldiği zaman, hastanın yaşam kalitesi fevkalade düştüğü zaman yaşı ne olursa olsun buna yapılacak diz protezidir.
Enjeksiyonların ne kadar faydası var?
Valla enjeksiyonlar şimdi dört aşamaya ayırırsak bakın
evet,
şurada ben size bir şey göstereyim. Bu maketi ben çok seviyorum. Çünkü bu maket dizdeki bu kireçlenme hastalığını gayet güzel şematize eden
doğru,
bir şey. Bu normal bir diz eklemi. Bakın böyle bir kıkırdağımız olması lazım. Pırıl pırıl, parlak, evet, homojen, güzel bir kıkırdağımız olması lazım. Hastalık başladığı zaman bu kıkırdağımız bozulmaya başlıyor. Burada bilmiyorum gözüküyor mu ekranda. yavaş yavaş kıkırdakta böyle yumuşamalar ve çatlaklar oluşmaya başlıyor. Ve kıkırdağın kalınlığı diz ekleminde yaklaşık 3-4 milim kalınlığında evet. bir kıkırdak var. O kıkırdak incelmeye başlıyor. Biraz daha yıllar geçtiği zaman bakıyorsunuz o kıkırdak burada kalmamış, bitmiş, altından erimiş, kemik evet. dokusu çıkmış, erimiş,
evet.
kemik dokusu çıkmış. Burada alttaki kemikte de tabii aynı şeyleri görmek mümkün. Dolayısıyla burası aşındığı için karşıdan baktığımız zaman bacaklar çarpılmaya başlıyor.
Evet.
Böyle olması gereken bacak böyle olmaya başlıyor. Evet. Bu da hastalığın son safhası. Bakın artık her tarafta aşınmış, bu aşınmış. Bu yanlardan böyle kemikler dışarı doğru çıkmaya başlamış boynuz gibi. Bunlar her harekette fevkalade ağrı oluyor, ağrılı. İğne hangi aşamalarda işe yarıyor? İğne şu aşamada işe yarıyor. Çünkü bu yaptığımız iğne, hyaluronik asit iğnesi, mevcut olan kıkırdağa yönelik bir iğne. Burada artık kıkırdak bitmiş yani.
Evet.
Yani buraya bir şey bir faydası yok.
Geri dönüşü yok.
Evet.
Geri dönüşü yok. Yani evet. siz bu iğneyi boşuna yapıyorsunuz.
Evet.
Öyle bu aşamada yani tamamen boşuna yapıyorsunuz.
Evet.
Hiçbir faydası yok. Ağrı kesici özelliği de yok çünkü.
O ağrı kesici özelliği de yok.
Yok yani öyle bir şey yok. Bu tedavi için yani olayı biraz daha uzatmak için eklem hareketini biraz daha rahatlatmak için yapılan bir enjeksiyon. Yani onu yaptıktan sonra hastalarla konuştuğunuz zaman geçen haftaya oranla daha iyiyim diyor. Daha rahat hareket ediyorum diyor. Daha iyi hissediyorum kendimi diyor. Ama hiçbir zaman hastalığı sıfırlayacak bir tedavi değil.
Hangi aşamada o zaman protez düşünmeye başlıyorsunuz?
Protezi üçüncü aşamadan evet. sonra düşünmeye başlıyoruz. Üçüncü aşamada ve dördüncü aşamada. Şimdi üçüncü aşamada özellikle iç taraftaki bu femurun kemiğin, uyluk kemiğinin diz ekleminin iç tarafında yani iç tarafa bakan kısmında hastalık başladığı için hastaların bacakları O şeklini alıyor, yuvarlak şekli alıyor.
Evet.
İç tarafta başlıyor. Eğer bunu erken dönemde öbür taraflar tamamen sağlamken
evet.
Hasta ameliyat olmayı düşünürse ve siz onu ameliyatı anlatıp evet. da hastayı ikna ederseniz o zaman bu sadece bu taraf için hazırlanmış küçük protezler var.
Evet.
Bir de şeyi de söylemek lazım burada. Protez dediğimiz zaman bazı kişilerin aklında şeyle bir şey geliyor. Biz bu diz eklemini çıkaracağız, yerine bir mekanizma
evet,
koyacağız.
Öyle geliyor, evet.
Öyle geliyor değil
öyle
mi?
Geliyor, evet.
Ama öyle bir şey yok. Evet. Öyle bir şey yok. Burada sadece yapılan bir kaplama evet. operasyonudur. Burada kıkırdak dediğimiz doku soyulur. Aşağı yukarı 9 milim kalınlığında bir şey soyulma oluyor. 9 milim kalınlığında. Çünkü koyacağımız malzemenin protezin kalınlığı 9 evet. milim. O kadar soyulur ve bu kaplama yapılır buraya. Aynı şekilde dizin alt kısmındaki kemikte de bu kaplamayı yapıyoruz.
Evet.
Araya da plastik bir malzeme yerleştiriliyor ki hareket esnasında diz oynarken iki metal birbiriyle sürtünmesin diye. O plastik de yaklaşık yani iyi yapılmış bir dizde gene 25 sene 30 sene civarında ömrü olan bir şey.
O 10 sene söylemleri o zaman doğru bilgiler değil.
Yok değil.
10 sene sonra ama tekrar bu, bir ameliyat olmanız gerekebilir diyorlar.
Pınar, diz ameliyatı çok hassas evet. bir ameliyat. Yani bu açılar falan çok önemli. O çarpık dizi bir defa düzeltmek
evet.
zorundasınız.
Evet.
Eğer onu düzeltemiyorsanız çarpık diz hala çarpıksa o çok çabuk bozulacak demektir.
Evet.
Bu anormal yüklenmeden evet. dolayı dizin protezin bir kısmına aşırı yükleneceği için
doğru.
o kısmı çok çabuk aşınacaktır
evet,
yani.
Evet. Peki diz protezi sonrası dönem nasıl oluyor? Şimdi kalça
dönem,
protezinde bayağı iyi bir tablo çizdiniz.
Evet.
Dizde
evet.
de öyle. Dizde
evet.
şimdi bir defa ameliyatından bahsedeyim. Biz ameliyatı daha kolay. Yani alışık bir elde 35-40 dakikada
daha
bitiyor.
Kısa sürede, evet.
Bitiyor.
Evet.
İki dizi aynı anda yapmamız mümkün.
Evet.
Aynı seansta yapmamız mümkün. En fazla 1,5 saat sürüyor iki diz.
İki dizi aynı anda yapılması genelde tercih edilen bir ameliyat yöntemidir.
Vallahi çoğu kişi tercih ediyor çünkü bir anda iki dizinin probleminden birden kurtuluyorsunuz.
Tabii.
Yani
evet.
iki taraf ameliyat olduğu zaman iyileşme ona göre iki misli uzamıyor ki.
Tabii.
Aynı şeyde uzuyor. Yalnız bazı
hareket
kişiler var. Şeylerin, çevrenin telkinleriyle diyeyim.
Evet.
önce bir dizimi yaptırayım.
Evet.
Bakalım iyileşirse öbürkünü yaptırırız diye geliyorlar. Evet. Böyle bir şey olmaz. Bu siz buraya iyileşmeye geliyorsunuz. Evet. Hekiminize evet. güveniyorsanız bırakın kendinize. Niye iki defa maddi manevi eziyet evet, çekeceksiniz? O yüzden iki dizi birden yapmak bir de şey var.
Ya ileri yaşlarda peki bunun bir zorluğu olmaz mı? İki dizi aynı anda ameliyat etmenin.
Olmuyor. Hiçbir zaman olmuyor. Bakın ben 1991 senesinde ilk defa Amerika Birleşik evet. Devletleri'nde bir hekimin ameliyatını seyrediyordum. Çok ünlü bir evet. bu konuda çok ünlü bir hekim. İkisini birden yaptılar. Ben o zamana kadar hep tek tek evet. zaten yapıyoruz. Birkaç sene olmuş başlayalı. Hekim arkadaşa dedim ki bu dedim nasıl kalkacak? İkisini birden ameliyat ediyorsunuz. Yarın görürsün dedi. Sabahleyin gittim. İşte kalktı. Hasta bir iki adım attı vesaire. Sonra Türkiye'ye döndük. Ben dedim ikisini birden yapacağım dedim. Önce anestezi arkadaşlar olmaz öyle şey dediler. Ne olur yapıyorlar. Yani onlar yaptığına göre biz de yaparız. Onları ikna ettik. Sonra hastayı ikna ettik. İlk önceleri bunu ikna etmek çok zor. Çünkü örnek yok önünde. Hasta evet. diyor ki kim evet. var diyor. Bana örnek göster diyor. Yok.
Evet.
Sonra yavaş yavaş oldu. Şimdi herkes biliyor.
Evet. Peki yürüyüş, spor, merdiven inip çıkma hangi ay?
Beşinci günden sonra merdiven inip çıkmaya başlıyorlar.
Beşinci günden.
Beşinci günden sonra.
Hemen başlıyorlar.
Tabii beş evet. günden sonra başlıyorlar. Bazı hastalar bir hafta sonra bırakıyor. Bazı hasta üçüncü haftada bırakıyor. Artık o hastanın kilosuna, yaşına, genel durumuna. Evet. Hayata bağlılığına, ondan sonra iyileşme arzusuna göre bu süreler değişiyor. Erkekler biraz daha erken dönemde bırakıyorlar desteği. Normal yürümeleri 3. haftadan sonra başlıyor. Çünkü ameliyattan bir ay sonra hastalar normal yürüyerek muayenehaneye geliyorlar kontrola bana.
Maşallah. Çok iyi, çok güzel.
Çok iyi. Diz protezinde kullanılan malzemelerde kalite farklılığı oluyor mu?
Malzemelerde kalite farklılığı yoktur. Hı hı. Malzemelerde sadece ticari şeyden o küçük tasarım farkları vardır.
Evet.
Kullanılan malzemenin kalitesi aynıdır. Bugünkü şekil aynıdır. Bütün dünyadaki kullanılan malzeme aynıdır. Amerika'sı da aynısını kullanır. Tayvan'ı da aynısını kullanır. Burada herhangi bir protezde sıkıntı, hata olursa o hata protezden değil, çoğu kez doktordandır. Evet. Yapılış evet. hatasıdır.
Tabii teşhiste büyük yenilikler oluyor. Yani MR ile çok detaylı görüntüleme mümkün. Her dizi ağrıyan MR çektirilmesi gerekiyor mu? Ne zaman yani?
Çok evet. benim böyle can damarıma bastınız Oktar Bey. Ben bu MR'ın fevkalade karşısında bir adamım.
Evet.
Çünkü bugün ülkemiz öyle bir hale geldi ki MR cenneti burası. Bana hastalar bazen telefon açıyorlar. İşte hocam dizimiz ağrıyor. Geleceğiz. Buyurun gelin. MR çektirip de mi gelelim? Hayır, MR'sız gelin. Çünkü şöyle düşünün. 20 senedir hastanın dizinde problem var. Evet. Belli ki kireçlenme. Evet. Yani anlattığı zaman zaten anlıyorsun. Dizi çarpılmış. Evet. Zor yürüyor. Şimdi bu hastada MR'da ne göreceksiniz? Bana bir anlatın şunu. Bunu evet. MR'da ne göreceksiniz? Bunu röntgen çekersiniz. 5 dakikalık bir şey.
Ama evet. hekimler açısından bir kolaylık değil mi hocam? Yani teşhisin teyit almak
değil.
Açısından.
Değil. Çünkü evet. ben röntgende daha çok evet. şey görüyorum. MR beni yanıltıyor çoğu kez. MR ne zaman işe yarıyor Pınar Hanım? MR yumuşak doku hadiselerinde evet. çok işe yarıyor. Mesela tümörlerin erken teşhisinde, ödemli dokuların erken teşhisinde, yumuşak doku evet. yaralanmalarında MR çok faydalı. Ama kemiğe ait, eklemlere ait hadiselerde MR'ın röntgen bunun yeter. Eğer çok değişik bir hadise var da röntgen bize yetersiz kalıyorsa biz o zaman MR'a gönderebiliriz
evet.
hastayı.
Evet.
Ama bugün her ağrıyan yere MR'ı çekilecek diye bir şey yok. Böyle tomar tomar MR'lar
şey
geliyor.
Evet.
Tomar tomar evet. geliyor. Yani başı ağrımış başına MR çekmişler. Dizi ağrımış dizine MR çekmişler. Tomarla MR içerisinde şeyler var. 3 ayda bir tekrarlanan evet. MR'lar var bu arada. 3 evet. ay arayla MR çekiliyor.
Çok iyi biliyorsunuz evet. siz de. İstanbul'daki MR çeken merkezlerin sayısı İngiltere'nin tamamından daha fazla.
Daha fazla. Evet. Şeyde Nişantaşı'nda bir sokakta 4 tane Aynı MR var.
10'ar metre orayla.
Dolayısıyla evet Türkiye dediğiniz gibi bu bakımdan
enteresan bir ülkeyiz yani.
Evet. Peki biraz isterseniz menisküs yaralanmalarından kısaca bahsedelim.
Tabii.
Onlar da çünkü birçok kimseyi ilgilendiren bir tabii. rahatsızlık. Ne zaman menisküs yaralanmasından şüpheleniliyor?
Şimdi menisküsün yaralanması için Oktay Bey çok ciddi bir travma olması lazım.
Daha doğrusu meninx deniyor değil mi?
Meninx deniyor da biz menisküs yaptık da meninx şeyle. Bunun yaralanması için dediğim gibi ciddi bir travma olması evet. lazım ve siz bu travmayı ömür boyu unutmazsınız. Yaşadığınız bu travmayı. Şimdi bana gelip hasta diyor ki benim diyor menisküsüm varmış. Soruyorsunuz ne zaman şikayetin başladı? İşte 6 ay evvel başladı. Nasıl başladı? Vallahi yavaş yavaş başladı. İşte gittikçe evet. artıyor. Şimdi bu menisküs yaralanması olmaz.
Evet.
Ama bana deseydi ki ben merdivenden inerken ayağım sıkıştı da ayağım döndü. Bir tuhaf bir şey oldu, ses duydum dizinden, dizim şişti, mahvoldum, ağrıdı, günlerce ağrıdı falan dese,
evet.
tamam o zaman belli ki orada bir travma olmuş, bağ yırtığı da olabilir, menisküs yaralanması da olabilir. Ama böyle benim hastalığım yavaştan yavaştan başladı, işte gittikçe arttı falan diyorsa, onun altında yatan neden büyük bir olasılıkla kıkırdak sorunudur. Menisküs yaralanmaları daha çok
sporculara
ait bir şeydir. Yani spor yaralanmasıdır. Evet. Tedavisi de iki türlü şey var. Bugün artık hepsi artroskopik tedavi ediliyor. Yani
kapalı
ameliyat dediğimiz o iki tane şeyden delikten giriyorsun. İşte birinden kamera var. Ekranda görüyorsun dizin içini.
Evet.
Öbür taraftan da aleti sokuyorsunuz. Uygun aleti. O alet içeride evet. gerekli işlemi yapıyor. Eğer küçük bir yırtık varsa o sadece o yırtığı çıkarıp bırakıyorsunuz. Menisküsün tamamını çıkartmak çok sakıncalı.
Evet.
Yırtık var diye. Çünkü bunu çıkarttığınız zaman 5 ile 10 sene arasında o dizde kireçlenme olacağı kesin.
Evet.
Kurtuluşu yok. O yüzden olabildiğince menisküsü korumamız lazım.
Evet.
Küçük bir yırtıksa yırtığı çıkartıyoruz. Eğer büyük bir yırtıksa ve çevreye yakın yırtıksa o zaman dikiş konuyor.
Hemen iyileşiyorlar mı hastalar?
Eğer şeyse küçük bir yırtık da çıkartırsanız yani bir hafta içinde toparlanır, biter gider.
Kapalı ameliyat olmasının açık ameliyat olmasına göre daha avantajı
çok büyük avantajları evet. var. Yani bir defa siz iyileşme süresini çok kısaltıyorsunuz.
Evet.
Hiçbir yeri yaralamıyorsunuz. Yani incecik bir delikten giriyorsunuz. Tabii bunda da ne kadar eli alışıksa yapan hekimin evet. artroskopa tabii. hakimse o kadar az zarar veriyor içeriye ve hasta o kadar çabuk iyileşiyor.
Tabii büyük faydalar, ilerlemeler sağladı değil
çok,
mi? Tabii.
Çok çok. Eskiden açık yapıyorlardı.
Evet.
Bir menisküs şeyi için o haftalarca iyileşme evet, sürüyordu. Tabii. Şimdi 10 gün sonra antrenmana çıkıyor sporcu.
Evet.
Tabii çok iyi.
Peki bağ yaralanmalarında isterseniz kısaca ondan da bahsedeyim. Süremizin sonuna geliyoruz evet. gerçi.
Oktay Bey, bağ yaralanmaları buradaki en sıkıntılı yaralanma ön çapraz bağ yaralanmasıdır.
Evet.
Ön çapraz
bağ. Gösterebilirsiniz.
Şuradaki evet. şey bu ön çapraz bağ dizin bu alttaki kemiğin öne doğru gelmesini engeller. Yani
evet.
şu hareketi engeller.
Evet.
Eğer bağ kopuksa buradan yakalayıp da bacağı öne doğru çektiğiniz zaman bacak öne doğru aşırı bir şekilde gelir. İki bacak arasında o fark gayet rahat gözükebilir.
Evet.
En basit muayene odur.
Evet.
Bu bağ sık sık yaralanabiliyor. Özellikle dönme hareketlerinde yaralanabiliyor.
Evet.
Bu koptuğu gibi İç yan bağ da yaralanabiliyor. İç yan bağ kendi kendine tamir olabilen bir
evet.
bağdır. Tespit edilirse bir süre sonra kendini tamir eder. Ama ön çapraz bağ kendini tamir etmez.
Evet.
Ön çapraz bağın ameliyatında yırtılan kısma dikiş de konmaz. Ön çapraz bağla kopan parçaları birleştirip diktiğiniz zaman olmaz.
Evet.
O zaman rekonstrüksiyon ameliyatı dediğimiz...
Evet.
Biz buraya vücudun başka bir yerinden doku alıp bağ yaparız. Bağ tamiri öyle oluyor.
Neresinden doku alınıyor?
Şimdi iki yer var. Bunun bir tanesi bu dizin ön tarafında bir ligaman var.
Evet.
Diz kapağı kemiğiyle alttaki kemik arasında. O ligamanın üçte biri alınabilir. Bir ikincisi de şu yan tarafta kaslarımız var. O kasların tendonlarını alıp
evet.
Onlardan bağ yaparız.
Evet.
Yani
onların...
Bunlar
evet.
Şey olmaz. Herhangi bir kusur yaratmaz kişi de bu.
Normal hayata dönebiliyor.
Normal evet. spor evet. yapıyor.
Spor yapıyor.
Bir sürü
evet.
şey var.
Evet.
Bağ
da, evet, sık sık
meşhurlardan da var mesela. Ben size söyleyeyim. Şu anda Buruma'nın, Galatasaraylı Buruma'nın bacağı tamirli.
Evet.
evet.
Normal,
normal hayata tamamen dönebiliyor.
Tabii tabii. Şey evet. gene Galatasaray'da futbolculardan bir tanesi.
Bu arada Galatasaraylısınız herhalde, bu mu anlaşılıyor?
Onları biliyorum. Ben Galatasaraylı.
Evet. Geliyor da tabii bütün Galatasaraylı sporcular tabii. Evet. Başka eklemek istedikleriniz var mı acaba?
Programımızın da sonuna geldik ama hocam sizin de eklemek istediğiniz varsa son olarak alalım.
Ya eklemek istediğim bir şey şu anda şunu söylemek istiyorum. Bu bizim bir saatten beri konuştuğumuz bu diz ve kalça evet. protezleriyle ilgili halk arasında çok değişik söylemler, konuşmalar var. Evet. Çok kötü sonuçlanmış vakalar
evet.
var.
Evet.
Onun için benim tavsiyem şu. Bu ameliyatı olacakları zaman muhakkak hekim arkadaşım bu konudaki deneyimini araştırsın.
Evet.
Yani iyi hekim. Yani Türkiye'de şöyle bir kavram var. Ay çok iyi hekim. Neresi iyi diye sorduğunuz zaman eğer hastayla çok iyi diyalog kurmuşsa iyi hekim oluyor.
Evet.
Eğer aynı apartmanda evet. oturuyorlarsa evet. iyi hekim oluyor. Akrabalar genelde iyi, iyi hekim oluyor.
Evet.
Adam diz ameliyatı yapacak ama dizden pek anlamıyor fakat omuzda çok iyi hekim.
Evet.
O da iyi hekim sınıfına giriyor. O yüzden kendi branşında çok başarılı, sıralamada 7. 8.'ye düşmüş vaziyette. Bu bakımdan iyi araştırmaları
tabii,
lazım.
Evet.
Bir de fiyat tuzağına düşmemek lazım.
Evet.
Bu da çok
eğer,
önemli. Evet.
Bunlar çünkü maliyetli ameliyatlardır, açıkça söyleyeyim.
Tabii.
Benim şöyle bir benzetmem var. Eğer vaktimiz varsa
var,
söyleyeyim.
Tabii.
Bu terziler dersiniz işte pantolon diktireceksiniz hemen dikerler size. Gömlek dikerler, etek dikerler değil mi? Gayet rahat. Her terzi iyi kötü diker. Gelinlik diktirmeye gittiğiniz zaman derler ki gelinlik terzisi var işte falanca filanca. Biz evet. gelinlik dikmiyoruz derler. Bu ameliyat da bana göre ortopedinin gelinliğidir. Bunu her ortopedisinin yapmaması lazım. Yani
evet.
bu konuya
uzmanlaşmış,
bu konuya soyunmuş, bu konuda yeterince eğitim almış arkadaşların bu ameliyata soyunması
evet.
lazım.
Doğru.
Çünkü burada eğer sıkıntılı bir sonuç alınırsa bunun tedavisi çok zor oluyor. Çünkü siz sonuçta burada az da olsa bir kemik falan kesip çıkartıyorsunuz. Bunu yerine koyma şansınız yok. Yani evet. eskiye döndüremezsiniz.
Evet.
Bunu yaptığınız zaman ilk seferinde en mükemmel sonucu almak zorundasınız ki hasta huzur
rahat
bulsun,
etsin,
rahat evet. etsin. Yoksa olmadı bir daha yapayım. İşte bunu düzeltelim falan dediğiniz zaman çok büyük sıkıntılar
evet.
oluyor.
Evet.
Peki hocam çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbet oldu.
Çok teşekkürler.
İyi
evet.
ki geldiniz. Sağ olun.
Teşekkür
çok
ederim.
Anlaşılır. Evet. Çok güzel bilgiler verdiniz. Hakikaten çok teşekkür ediyoruz.
Ben de size teşekkür evet. ederim. Böyle bir fırsat tanıdınız. Çünkü halkı bilgilendirmek için elimizde olan tek silah bu. Başka bir şey yok.
Çok güzel anlattınız. Bir de maketlerle de çok anlaşılır evet. oldu hakikaten.
evet.
Çok güzel oldu. çok teşekkürler.
Çok,
sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Böyle bir fırsatı yarattığınız için. Evet, çok
sağ olun. Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeniden değerli bir konuğumuzla buluşmak üzere. Herkese hoşça kalın.